Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da bize ayrılan süre içerisinde sizlerle beraber olacağız. İnşallah her hafta olduğu gibi yine bu haftada değerli kitapları siz değerli dostlarımızla buluşturmuş olacağız. Okuma kültürümüze ve kitap dünyamıza bir nebze de olsa katkı sağlayabilme düşüncesiyle her hafta beraber olduğumuz, her hafta sizlerle buluştuğumuz bu kitap ve kültür programını inşallah dilimizin döndüğünce sizlerle buluşturmaya, gücümüzün yettiğince sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz efendim. Dünya gündemi tabii sıcak. Her geçen gün çok farklı hadiselerle karşılaşıyoruz. Elbette ki dünyanın genel gidişatı içerisinde bizim kendi dünyamızın da gidişatı, kendi dünyamızı tahkim ederken, kendi dünyamızı oluştururken hangi unsurları efendim ıskalamadan, onları ihmal etmeden yapmamız gerektiğini düşünürken en önemli dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de yaptığımız okumalardır şüphesiz. Her zaman söylediğimiz üzere Kitap Dünyası programının belki bütün programlarında vurgulamaya çalıştığımız, üzerinde durmaya çalıştığımız ve altını çizmeye çalıştığımız okuma kültürümüzü geliştirme noktasında dönem dönem fırsatları kollamalıyız. Belki mevsimlerin efendim değişmesiyle iş hayatımızdaki farklılıklar ya da eğitim hayatımızdaki zamansal farklılıklar açısından bu zaman dilimlerini bir fırsata çevirme durumundayız. Malumunuz olduğu üzere artık bir yaz dönemine girmiş bulunuyoruz ve eğitim hayatında olan öğrenci kardeşlerimizin bir yaz tatili, belki mesaili çalışan kardeşlerimizin, mesaili çalışan insanların bir yaz tatili dönemi söz konusu. Onun için bu zaman dilimini bir okuma faaliyeti olarak belki kendimize ayırabiliriz, planlayabiliriz. Bu manada neler okuyabiliriz'in cevabını arama noktasında. Elbette ki bizim programımızın aslında her biri bu sorunun cevabını bulmaya, bu sorunun cevabını vermeye gayret gösteriyor. Ne okumalıyız, niçin okumalıyız, ne zaman okumalıyız ve nasıl okumalıyız sorularının cevapları bizim Kitap Dünyası programının genel anlamdaki cevabını vermeye çalıştığı konulardır sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Bununla alakalı da farklı ortamlarda genç kardeşlerimizle buluştuğumuzda izah etmeye çalışıyoruz. Ne okumalıyız sorusunun cevabı olarak da öncelikli olarak bizim medeniyetimizi ve düşünce dünyamızı imar eden, medeniyetimizi oluşturan baş kitapları mutlaka evveliyetle okumamız gerekiyor. Ve bunları okumadan da aslında diğer kitaplara, farklı kitaplara geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Okuma işi adeta bir insanın küçüklüğünden doğru büyümesi gibi, nasıl ki fiziksel anlamda sağlıklı büyümesi için onun ihtiyacı olan gıdalardır, ihtiyacı olan havadır, sudur. Efendim, duygusal anlamda ihtiyacı olan şefkattir, sevgidir. Nasıl ki bunlar çok hayati ehemmiyet arz ediyorsa, bir insanın düşünce dünyasını, tefekkür efendim dünyasını oluşturabilme noktasında da yerli yerinde ve doğru zamanda doğru eserleri okuması gerekir. Bunun için aslında çok fırsatlar var ve bugün her daim istediğimiz anlamda, istediğimiz kitaba, istediğimiz konuya ulaşabileceğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Kütüphanelerden ayrı, efendim dijital ortamlarda da okumak isteyen insanlar için bu fırsatları yakalamaları ve fırsatlara ulaşmaları çok da zor değil. O açıdan eskiye nazarla bugün çok daha kolay bir şekilde bilgiye ulaşabilme imkanımız söz konusu. Efendim, Yeni Şafak Kitap Eki, Türkiye'de bugün artık eskisi kadar olmasa da sevgili dostlar, kitapla alakalı çalışmalar yapan bazı gazeteler, dergiler söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Yeni Şafak gazetesinin Kitap Eki çıkmaya devam ediyor. Her ayın 15'inde gazeteyle beraber kitap dostlarına bu ulaştırılıyor. Ve gerçekten içerisinde de kitap kritikleri, röportajlar, kitapla ilgili faaliyetler, fuar haberleri, kültürel faaliyetlerin haberleri vesaire bunlara yer veriliyor. Okur dergimiz var biliyorsunuz. Okur dergisi de yine bir dergi olarak 2 ayda bir yayınlanan bir kitap dergisi. İçerisinde onlarca kitabın tanıtımı, anlatımı, yine benzeri çalışmalar ve haberleri görmüş oluyoruz. Bu açıdan bunlar çok önemli tabii ki. Yani kitapla ilgili yapılan her faaliyet çok önemlidir şüphesiz. Ancak bunları belki daha böyle ehil insanların elinden çıkan yazıları, onların söylediklerini dikkate alarak ilerletmek gerekiyor. Bu konu ile alakalı değerli kardeşimiz Latife Beyza Turgut'un Yeni Şafak gazetesinin bu kitap eki için kaleme aldığı güzel bir yazı bendenizin dikkatini çekti. Okumakla ilgili, kitap okumasıyla alakalı güzel bir değerlendirme yazısı, hem geçmişten günümüze hem de bu okuma kültürünün nasıl şekillendiğini zaman içerisinde bununla ilgili güzel bir yazı kaleme almış Latife Hanım. Bu yazıdan istifade ederek okuma kültürümüzün nasıl gelişmesi gerektiğini, ne şekilde okumalar yapılırsa onların bir kalıcılığı olacağı, bu gibi soruların cevaplarını bulabileceğimiz güzel bir çalışma olmuş. Programımızın bu dakikalarında bu yazıdan da istifade ederek programımızı sürdürelim inşallah. Okuma diyor, yalnızca ferdi bir eylem olmanın ötesinde insanları bir araya getiren güçlü bir kültürel pratik olarak tarih boyunca varlığını sürdürmüştür. Tabii şimdi okuma grupları var. Zaman zaman duyuyoruz. Gerçekten çok kıymetli. Ders şeklinde yapılıyor. Kitap kritiği şeklinde yapılıyor. Ya da bir hocanın nezaretinde belli bir kitap takibi yapılarak hem bilgilenme noktasında hem de manevi bir ortam oluşması noktasında yapılan çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bunlar istikrarlı bir şekilde yapıldığı takdirde adeta bir okul gibi, bir eğitim ortamı gibi görmek lazım bu tür çalışmaları. Ve bunları çoğaltmak gerekir sevgili dinleyenlerimiz. Evimizden başlamak şartıyla yapabiliyorsak eğer, evimizdeki hane halkımızla beraber haftalık takip edebileceğimiz belli periyotlarda okumalar yapacağımız kitapların olması gerekiyor. Gerçekten herhalde evlatlarımıza, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miraslardan ve yapabileceğimiz en iyi hediyelerden bir tanesi bu olmalı diye düşünüyorum. Yani çocuğumuz, evladımız yarın büyüdüğü zaman bizim anne baba olarak onlara oluşturmuş olduğumuz o ev ortamında böylesine güzel bir faaliyetin kendi hayatında var olması, kendi geçmişinde, kendi hikayesinde, ev içerisinde diyelim, bir kitap okuma faaliyetinin istikrarlı bir şekilde var olması, gerçekten geriye dönüp baktığında evladımız ne kadar kıymetli bir iş yapıldığının farkında olmuş olacak. İşte okuma gruplarının böyle bir güzel tarafı var. Geçmişte daha çok kamusal alanlarda ve sesli bir şekilde gerçekleştirilmişse de günümüzde kitap okuma grupları farklı konseptlerde yeniden şekillenmiş, belirli temalar etrafında toplanan okuma toplulukları ortaya çıkmıştır. Bugün farklı konseptlerle bir araya gelen okuma toplulukları ortak kitaplar üzerine fikir alışverişinde bulunarak hem bireysel hem de kolektif bir öğrenme süreci inşa ediyor. Bu gruplar gençlerden akademisyenlere, edebiyat tutkunlarından araştırmacılara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Kitapların sadece okunup bir kenara bırakılmadığı, aksine derinlenmesine tartışıldığı ve yorumlandığı bu gruplar, toplumsal belleğin oluşumunda da katkı sağlıyor. Evet, işte Latife kardeşimiz de, Latife Beyza Hanım da bu yazısında Osmanlı'daki toplu okuma kültüründen günümüz okuma gruplarına uzanan süreci burada bize değerlendirmeye çalışıyor. Demek ki okuma gruplarının tarihi bir tarafı da var. Geçmişten günümüze, bugün de bu grupları, bu çalışmaları görüyoruz. Bugün tahayyül etmesi zor olsa da geçmişte okuma fiili günümüzde olduğu gibi tek başına ve sessiz olarak değil, sıklıkla kamusal alanda sesli bir biçimde gerçekleştirilirdi. Osmanlı döneminde daha çok kıraat kelimesiyle karşılık bulan kamusal okuma biçimi bugüne kıyasla çok daha yaygın olduğunu, talebelerin okulda, kadınların evlerde ve yetişkin erkeklerin ise her türden kamusal mekanda bir araya gelip kitap okuyabildiğinden bahseden Doktor Elif Sezer Aydınlı, bu durumun okuryazarlığın düşük olmasıyla da ilgisi yoktur, diyor. Çoğu zaman bir zorunluluk değil, bir kültürel seçimdir. Osmanlı'da okuma grupları en yüksek zümrelerden en sıradan insanlara kadar geniş bir sosyoekonomik skaladaki kişiler tarafından kurulabilir açıklamasını yapıyor Doktor Elif Sezer Aydınlı hanımefendi. Evet, belki bu yazının ilerleyen satırlarında temas edilecek ama şunu zikredelim. Hani kıraathane kelimesini, kıraathane ifadesini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Kahvehane kelimesi de kullanılıyor ama eskiden İstanbul'da ya da diğer şehirlerimizde kıraathane yazardı. Ama tabii insanlar zaman içerisinde buradaki okuma faaliyetleri ortadan kalkıp veya azalıp muhteva değişince, farklılaşınca sadece kıraathane yazısı kalır oldu. Aslında kıraathane okuma hanedir kelime anlamı olarak. İnsanların bir araya gelip orada bir kişinin belki okuyup diğerlerinin dinlediği veya takip ettiği bir ortam kıraathane. Kıraathanelerin aslında asli fonksiyonu budur. Bu son yıllarda bu kültür geliştirilmeye kitap kafe adı altında farklı efendim mecralarda, farklı yerlerde canlandırılmaya, diriltilmeye çalışıldı ve kısmen de başarılı olundu. Ama şöyle bir sitemimizi de söylemiş olalım buradan. Kitap kafe olarak efendim ifade edilen o mekanlara şöyle gittiğimizde hakikaten kafe bölümünün çok yoğun ve çok müşterisi olduğunu, genç kardeşlerimizin oralarda oturup sohbet, muhabbet ettiklerini, ki bu da kıymetli bir şey tabii ki. Neden? Şundan dolayı kıymetli. Yani gençlerimiz sosyal medyanın girdaplarında kaybolacağına karşılıklı efendim birbirleriyle konuşmaları, sohbet etmeleri çok daha kıymetli. Ama bundan daha kıymetli olanı da kendi iç dünyalarını zenginleştirmek ve okuma kültürünü artırmak adına işte kitap kafenin o kitap bölümünü de doldurmaları gerekiyor. O açıdan kitap kafelere baktığımızda kitap bölümlerinde gerçekten çok güzel kitaplar var. Çok güzel ortamlar var. Ancak kitapların yüzüne bakan, kitapları okuyan insanların sayısı gerçekten çok az. Bu da bu tür ortamların asli fonksiyonunun tam manasıyla yerine getirilmediğini gösteriyor. Evet, devam edelim. Osmanlı'da okuma kültürü. Osmanlı'da okuma grupları dedik. Evet, saray çalışanlarından hamallara, devlet memurlarından kayıkçılara, yeniçerilerden imamlara, müezzinlere kadar çok farklı meslek gruplarından kişilerin okuma gruplarının bir parçası olabildiğini anlatan Aydınlı, okuma grupları hemen her türden kahvehanede toplanabildiğini söylüyor ve bu okuma gruplarındaki kişiler aynı zamanda müşteri olduğu için kahvehane sahiplerinin kendileri de toplu okumayı teşvik ederdi. Bazen kitabı seslendirenin kahvesinden ücret almaz, bazen de kendisi seri halinde yazılmış bu kitapların her gece bir cildini okuyarak müşteriyi kahvehanesine bağlardı, diyor. Bu anlamda kaleme almış olduğu kitabında Elif Sezer Aydınlı hanımefendi. Sevgili dostlar, tabii o yılları şöyle hayal dünyamızda canlandırmaya çalışalım. Kitabın ve matbaanın olmadığı veya az olduğu, kitabın da çok kısıtlı ve sınırlı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kitapların belki el yazmalarıyla çoğaltıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Onun için okuyan insanın ne kadar kıymetli, bir kitabın ne kadar kıymetli olduğunu şöyle düşünelim, hayal edelim. Tabii bugünkü gibi değil. Bugün her tarafımızda nereye yüzümüzü çevirsek kitap görebiliyoruz. İstediğimiz an o kitaba ulaşıp alabiliyoruz. Bugünle o günü tabii ki kıyasladığımızda o zaman kitabın ne kadar kıymetli bir meta olduğunu, daha doğrusu bir varlık olduğunu düşünebiliriz. Evet, Osmanlı'da okuma meclislerinde belli bir dinleyici grubu karşısında bir ya da birkaç kişinin bir kitabı seslendirmesi şeklinde gerçekleşen bu eylem, günümüzde yerini aynı anda birbirinden çok farklı mekanlarda aynı kitabı okuyan geniş kitlelerin kitapları birlikte tahlil etmesi şeklinde farklı bir boyuta taşındı. Örneğin 2012 yılında Sakarya Üniversitesi'nde 12 kişilik bir öğrenci grubu ile temeli atılan Anadolu Mektebi bugün 13 yıllık bir okuma faaliyeti. Yıllar içerisinde katılan iller ve okullar ile Anadolu'nun en geniş kapsamlı okuma grubu haline gelen Anadolu Mektebi'nin kurucusu Profesör Doktor Sami Güçlü. Anadolu Mektebi'nin gönüllü bir külliyat okuma programı olduğunu ifade ediyor ve bu mektebin özünü Yunus ve Mevlana gibi kadim şahsiyetlerin yanı sıra Cumhuriyet döneminde eser vermiş ve Türkiye'nin bir yol ayrımına geldiği sırada kendi kültürüne ve medeniyetine sahip çıkmış, bu konuda yazmış, düşünceler üretmiş, mücadele vermiş önemli yazar, şair ve fikir insanlarının eserlerini gençlerimize erken yaşlarda ulaştırıyoruz, diyor Sami Güçlü Hoca. Evet, bu bir örnek tabii ki. Bunun gibi bu hem Türkiye satına da yayılmış, sadece Sakarya'da kalmamış, 13 yıldan beri kitap okuma faaliyetini yürüten bir oluşum. Ne bir dernek, ne bir vakıf ya da ne de bir hani farklı bir oluşum. Sadece ve sadece medeniyetimizi oluşturan o Osmanlı'dan günümüze öncü insanların külliyatlarını okuma grupları vasıtasıyla yeni nesillere, gençlerimize ulaştırma gayesiyle. Böylece ülkemizdeki gençler arasında ortak ve zengin bir kültürel iklimi canlandırmayı, ortak paydanın büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz, diyor Sami Güçlü Hoca. Anadolu Mektebi'nin kurulmasındaki maksadı bu şekilde izah ediyor. Sevgili dostlar, aynı kitapları ya da aynı yazarları aslında okumanın şöyle bir güzel tarafı var. Meselelere aynı perspektiften bakabilme, olayları aynı zaviyeden yorumlayabilme kabiliyetimiz artar. Bugün toplumdaki fikri anlamda çatışmaların temelinde de aslında farklı kaynaklardan beslenmenin olduğunu görüyoruz. Elbette ki farklı kaynaklar okunmalı. Bunda bir sakınca yok ama öncelikli olarak kendi medeniyetimizi oluşturan çalışmaların, kitapların, yazarların okunması, öncelikli olarak kendimize ait bir düşünce dünyamızın oluşturulması, sonrasında da kıyas yapabilmek ya da daha farklı ufuklara, daha farklı düşüncelere bakabilme noktasında farklı eserler okunabilir. O yüzden medeniyetimizin temel taşı sayılabilecek olan kitapları ve yazarları gençlerimizin okuması gerekiyor diyoruz değerli dostlarımız. Efendim, güzel bir konu bu. Bu konuya devam edeceğiz. İnşallah kısa bir eser arası verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden okuma kültürümüzü ve okuma gruplarıyla alakalı Osmanlı'dan günümüze nasıl değişimler yaşandığını, bugün hangi çalışmaların yapıldığını ve nelerin yapılabileceğini tekrar sizlerle konuşalım programımızın ikinci bölümünde efendim. Kısa bir ara. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla radyolarını yeni açan siz sevgili Erkam radyo dostlarını tekrar muhabbetle selamlıyoruz efendim. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitaplarla buluşmak ve kitaplarla bir hayat sürmek, bunun içinde okuma grupları oluşturmak konusunu konuşuyorduk ve Osmanlı'dan günümüze nasıl evrildiğini ve bugün hangi çalışmaların yapıldığını biraz daha böyle yakından bir değerlendirme noktasında değerli kardeşimiz Latife Beyza Turgut'un kaleme almış olduğu konuyla ilgili yazıdan da istifade ederek programımızı sürdürüyoruz efendim. Evet değerli dostlar, birlikte okumak bir kültürü tanımak kadar yeni bir kültür ve medeniyeti inşa etmek için oldukça elzem bir durum. Tabii ki insanın bir kitabı kendi başına, tek başına okumasından anladığı ile birileriyle beraber değerlendirmeler yaparak, kritikler yaparak ve izahlar yaparak birbirine anladığı çok daha farklı. Yazar Yusuf Kaplan'ın geliştirdiği 100 kitap listesi ve kurduğu medeniyet tasavvuru okuru bu anlamda coğrafyamızdaki büyük bir boşluğu dolduruyor. Evet, Yusuf Kaplan Hoca'nın da böyle bir çalışması oldu birkaç sene önce ve gerçekten çok kabul gördü. İnsanımıza bir rehber oldu, özellikle okuyan insanlara. Farklı farklı kategorilerde 100 kitap listesi gerçekten. O kitapları eğer bir insan baştan sona hazmederek, anlayarak okursa adeta bir veya birkaç üniversite bitirmiş gibi bir donanıma sahip olur kitap okumayla alakalı. Ki bunun da bizim bir medeniyet tasavvurumuzun, bir bakış açımızın bugün yaşamış olduğumuz olaylara bir bakış açısı geliştirebilme ve onlarla ilgili bir söz söyleyebilme noktasında gerekli bir okuma olduğunu da düşünüyorum. Bir köşe yazarı, bir fikir adamı insanlara şunları şunları oku demez diye düşünüyordum. Evet, bunu Yusuf Kaplan Hoca söylüyor. Biraz daha karıştırınca bunun tüm dünyada böyle olduğunu gördüm diyen yazar Yusuf Kaplan'ın 2 sene içerisinde 5 köşe yazısıyla yayınlanan ve 2019 yılında tamamlanan 100 kitap listesi bugün okuma grupları tarafından referans alınarak takip edilen en önemli listelerin başında geliyor. Bu liste yalnızca bir okuma listesi olmanın ötesinde Kaplan'ın 2019 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde Medeniyet Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurduğu Medeniyet Tasavvuru Okulu'nun da aynı zamanda müfredatını oluşturuyor. Kısa adıyla Medeniyet MTO olan, yani Medeniyet Tasavvuru Okumalarının hem kişiliği hem karakteri, ahlakı iyi yetişmiş, yetenekli ve güçlü insanlar yetiştirmek için yola çıktığını anlatan Kaplan, 250 kişilik enderunvari bir çalışma yapmak istedik. Bugün MTO 81 vilayette, 60 küsür ülkede 59 bin talebeyle eğitim veriyor. Burada medeniyetler tarihi var, İslam düşüncesi, Doğu düşüncesi, sosyal teori, fıkıh usulü var, kelam var, sinema ve müzik dersleri, dil dersleri var. Burada benim yapmak istediğim ilim, irfan ve hikmet yolculuğu yapacak bir öncü kuşak yetiştirmek ifadelerini kullanıyor. Aslında bir Müslüman gencin nasıl olması gerektiğini, hangi donanımlara sahip olması gerektiğini de dolaylı olarak Yusuf Kaplan Hoca efendim ifade etmiş oluyor. Neler var diyor bu efendim çalışma içerisinde? Medeniyetler tarihi, İslam düşüncesi, Doğu düşüncesi, sosyal teori, fıkıh usulü, kelam, sinema, müzik, dil. Evet, bir Müslümanın, bir Müslüman gencin sahip olması gereken özellikler bunlar. Bu yaşamış olduğumuz zaman diliminde. Ve bunun da gayesinin bir öncü kuşak yetiştirmek olduğunu ve bugün 60 küsür ülkede 59 bin talebesi olan bir oluşuma dönüştüğünün de altını çiziyor. Benzeri olmayan bu öncü kuşak yetiştirme modelini çağdaş enderun ve dijital nizamiye olarak özetleyen Kaplan, diploması ve mezuniyeti olmayan bu okula giriş için kitap listesindeki birinci aşamadaki ilk 20 kitabın okunması gerektiğini söylüyor. Son olarak içinde bulunduğumuz, daha doğrusu geçmiş olan Ramazan ayı, aynı zamanda kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ay olarak, Ramazan ayı malum Kur'an-ı Kerim ayı olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu medeniyet tasavvurumuzun oluşmasının temeline, en başına daha doğrusu okunması gereken yegane kitap var. O da Kur'an-ı Kerim. Buradan başlamak gerekiyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu manada tabii ki aslında Kur'an-ı Kerim okumalarını özellikle Ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim okumaları, ki sadece Ramazan ayına hasretmemek gerekiyor Kur'an okumalarını, hayatımızın her döneminde de okumak lazım ve bu manada da Ramazan ayındaki mukabeleyi, yani Kur'an okumayı da sadece bir ibadet düşüncesiyle, sadece bir Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninden okumak olarak değil, aslında adı üzerinde mukabele ederek okuyup bir taraftan da o güzel kitabımızı, Kur'an'ımızı anlayabilme gayreti içerisinde de olmak gerekiyor. Elif Sezer Aydınlı hanımefendinin ismini zikrettik program içerisinde. Kendisine bir soru sorulmuş. Osmanlı kitap ve okuma kültürünün önemli bir parçası olan okuma grupları hakkında neler biliyoruz diye. Elif Hanım da şöyle güzel bir cevap vermiş. Artık tek başına bir alan olmaya doğru giden Osmanlı kitap kültürü ve tarihi çalışmalarında şimdiye kadar çoğunlukla münferit, bilhassa minyatürlü değerli saray kitapları, kitaplar şekilsel özellikleri bakımından incelenmiş ya da özellikle ilmi veya edebi çevrelerde dolaşan kitapların içerikleri üzerinde durulmuş. Ancak kitapların içerik ve şekilsel özellikleri dışında bir de nasıl tüketildiği, yani okunduğu, okutulduğu meselesi vardır ki bu mesele kendine alanda fazla yer bulamamıştır. Yani bugün Osmanlı'dan bugüne hani baktığımızda genellikle gerek bazı kurumlar olsun, yani Kültür Bakanlığı'nın ilgili kurumları ya da belediyelerin ilgili kurumları daha çok Osmanlı ile alakalı prestij kitaplar kapsamında daha görseli yüksek olan kitaplar basıyorlar. Halbuki daha böyle derinlemesine, daha fikri anlamda kitapları ön plana çıkarıp ve bunların da okunmasını, insanlara ulaştırılması gerekiyor. Elif Hanım da diyor ki, aslında diyor okuyucu odaklı çeşitli edebiyat teorilerini de savunduğu üzere bir kitabın obje olarak değeri, özellikleri ve verdiği mesajla, yani içerikle birlikte okurların kitabı kullanma ve alımlama biçimleri de sacın üçüncü ayağı olarak ele alınmalıdır. Osmanlı kitap kültürü çalışmalarında üçüncü sac ayağının fazla incelenmemiş olmasının haklı sebepleri var. En başta bir şahıs ya da bir grup tarafından kitapların nasıl okunduğunu arşiv belgelerinden anlamak çok mümkün olmuyor diye cevap vermiş. Bir örnek olarak da şöyle bir konuya temas ediyor. Örneğin diyor, sarayda sultan huzurunda bir kitap seslendirilebilir ya da divan şiirinden parçaların okunduğu bir şairler meclisi kurulabilir. Öte yandan okuma grupları en çok eğitimin talebe-hoca ilişkisine dayandığı medreselerde görülürdü. Mevlid ya da Muhammediye gibi popüler dini metinlerin bazen ezberden, bazen metinden okunduğu, geniş halk kitlelerine hitap eden ve bu kez kadınları da ihtiva eden okuma grupları da çok yaygındı. Evet, Elif Hanım böyle bir Osmanlı'daki okuma kültürü diyor. Tek başına okunmazdı kitaplar. Genellikle gruplar halinde ya da sarayda ya da farklı meclislerde bu kitap okumaları yapılırdı. Dolayısıyla bir halka mal olma durumu söz konusu olurdu. Hani şöyle bir değerlendirme de yapılır, yani geçmişi değerlendirirken, geçmişte insanların daha çok şiir ezberlediğini, efendim ezberlerinden birçok hikaye, masal bildiklerini söylerler. Tabii yazılı kültürün ya da kitabın az olduğu, yazılı kültürün gelişmediği bir dönem olmasından dolayı kulaktan kulağa belki bu aktarımlar söz konusu oluyordu. Ama biz de şunu biliyoruz, Anadolu'da köylerde mesela eskiden diyelim işte ozanlar gelir, anlatıcılar, hikaye anlatıcılar gelir, destan anlatıcıları gelir. İnsanlar da bir yere toplanır, bir odaya, köy odasına toplanır, orada dinlerler. Ve buradaki tiplemelerden, kahramanlardan herkes kendine bir hay çıkarırdı. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'i anlatan o Hayber Savaşı, efendim diğer farklı kitaplar Osmanlı'dan kalan, Anadolu'da böyle elden ele, evden eve dolaşarak okunmuş. ve insanları etkilemiştir ve belli noktalarda da özellikle tasavvuf kitaplarının okunduğunu ve halk tarafından benimsendiğini. Mesela bunlardan bir tanesi Marifetname, Anadolu'da Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitapmış bir dönem Marifetname. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazmış olduğu kitap. Dolayısıyla Osmanlı'da kitap okuma meselesi bireysel bir iş olarak, bireysel bir eylem olarak görülmekten ziyade daha toplumsal ve daha insanların birbirini eğitme düşüncesiyle yapılan bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. Efendim bu hafta böyle bir kitap programı yapmış olduk. Dolayısıyla kitap tanıtmadan ziyade bir konuyu birlikte ele almış olduk. Osmanlı'dan günümüze okuma grupları, okuma kültürünün nasıl şekillendiğini, nasıl dönüştüğünü kısaca dilimizin döndüğünce siz değerli dostlarımıza anlatmaya gayret gösterdik efendim. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.